Kitabın adı Uğursuz Kolye. Yazarı Nora Roberts. 41. ayrım. 26. Angeline'in laneti Matthew'nun elinde ışıldıyordu. Mermaid'in kaptan köprüsünde duruyordu. Parmakları zincirin çevresine sımsıkı sarılmıştı. Sıcak beyaz güneş ışınları yakutun üzerine dökülüyor, elmasları ışıldatıyor, altını parlatıyordu. İşte burada, metal ve taşın içinde bir ömrün hazinesi, serveti ve ünü yatıyordu. Burada acı yatıyordu. Sevdiği herkes bundan zarar görmüştü. Bunu tutarken bir teknenin güvertesinde kıvrılmış, babasının cansız bedenini görebiliyordu. Kendisininkine çok benzeyen yüzü, ölümle beyaza boyanmıştı. Köpek balığının ağzında kanı suya karışan baka görebiliyordu. Tate'i görebiliyordu. Gözlerinde yaşlar, kolyeyi kendisine teklif ediyordu. Kendisine kurtuluş veya yıkılış seçeneğini teklif ediyordu. Ama onu şimdi göremiyordu. Nereye götürülmüş veya ona ne yapılmış olduğunu bilemiyordu. Tüm bildiği onu geri almak için her şeyi yapacağı, her şeyi vereceğiydi. Lanetli kolye ellerinde kurşun gibi ağırdı ve güzelliği kendisiyle alay ediyordu. Buck köprüye çıkarken gözleri parlayarak döndü. Kolyeyi fark ederek Buck sıçrayarak geriye bir adım attı. Hala Larry'den haber yok. Matthew küfretti ve kolyeyi harita masasının üzerine koydu. O zaman onsuz hareket ederiz, bekleyemeyiz. Nereye hareket edeceğiz, lanet olsun, ne halt edeceğiz? Bu konuda Ray ve Marla ile beraberim Matthew. Aynasızları çağırmak zorundayız. Aynasızlar geçen defa bize herhangi bir iyilik yaptılar mı? Bu korsanlık değil oğul, bu adam kaçırma. Bir zamanlarda cinayetti dedi Matthew soğukça. Onu elinde tutuyor bak. Harita masasına yaslandı. Eski çaresizliğiyle savaşıyordu. Düzinelerle insanın önünde öylece onunla yürüyüp gitmiş. Onu bununla takas edecek. Buck dudaklarını ıslatarak kolyeye bakmak için kendini zorladı. Fidye gibi. Matthew, telsizin başında, Van Dyke'ın temas kurması için dua ediyor olmam gerekmiyor mu diye düşündü. Ona bel bağlamayı göze alamam. Daha fazla beklemeyi göze alamam. Dürbünü aldı, Buck'a uzattı. Batıya. İleri çıkarak, Buck dürbünü kaldırdı, denizi taradı. Neredeyse silik bir beyaz parıltıdan daha başka bir şey olamayan yata odakladı. Bir mil ötede diye mırıldandı, o olabilir. Kesinlikle o. Seni bekliyor. Onun peşinden gideceğini umuyor. Onu hayal kırıklığına uğratmayı hiç istemem, değil mi? Seni öldürecek. Artık pes eden Buck dürbünü bir kenara bıraktı. Bu boktan şeyi paketleyip versen bile yine de seni öldürecek. Tıpkı James'i öldürdüğü gibi. Matthew dönüp ona baktı. Bunu ona verecek değilim dedi ve o da kimseyi öldürmeyecek. Sabırsızca dürbünü kaptı. Larry'den bir iz görmek için denizi araştırdı. Zaman dolmuştu. Sana ihtiyacım var bak, dürbünü tekrar bıraktı. Senin dalmana ihtiyacım var. Terör ve acı artık önemli değildi. Tate, dostlarına ihanet eden Larry'nin iştahla yemek yemesini izliyordu. Ayağı fırlayıp onun üzerine atladığında artık kaçmayı düşünmüyordu. Saldırı öylesine beklenmedik. Avı öylesine rahattı ki, onu koltuğundan alaşağı edebilmeyi başardı. Dönüp onu engelleyemeden, tırnakları yanağını boydan boya vahşice yırtıp kan fışkırttı. Tate, sen ondan bile daha betersin dedi tükürür gibi. Onun altında yılan balığı gibi kıvrılırken. O yalnızca deli. Sense iğrençsin. Eğer Van Dyke seni öldürmezse, bunu Matthew yapacak. Umarım seyretme fırsatı bulurum. Bu görüntüden neşelenip zevklenen Van Dyke şampanya yudumluyordu. Tate'i dizginlemek için çabalayan Larry'nin homurtularından zevk alarak güreşin devam etmesine izin verdi. Sonra içini çekerek kamerata işaret etti. Larry'nin çok fazla hırpalanmasını göze alamazdı. En azından şimdilik. Bayan Beeman'a kalacağı daireyi göster diye emretti ve rahatsız edilmemesini sağla. Adamı Tate'i ayağa kaldırırken gülümsedi. Genç kız adamı tekmeledi, küfretti ve elinden kurtulmaya uğraştı. Ancak 100 kiloluk masif kas karşısında zayıf kalmıştı. Biz Larry ile işimizi tamamlarken hayatım sanırım biraz dinlenmelisin. Eminim kalacağın yeri umduğundan daha fazla beğenirsin. Öfkeyle gözlerinden yaşlar akan Tate, hıçkırıkları arasında cehennemde yanın diye bağırdı. İkiniz de. Van Dyke istakozunun üzerine bir parça limon sıktı. Son derece takdir edilecek bir kadın. Kolayca güdülecek biri değil. Sadakatini böylesine yanlış yönlendirmiş olması çok yazık. Onunla birlikte çok büyük işler yapabilirdim. O da çok güzel şeyler yapabilirdi. Şimdi ise sadece bir yem. İştahla atıştırdı. Başka hiçbir şey değil. Larry yanağındaki kanı elinin tersiyle sildi. Kızın kazıdığı yarıklar ateş gibi yanıyordu. Van Dyke'in kızgınlıkla kaşlarını çatmasına rağmen kanı dindirmek için keten peçeteyi kullandı. Kabul etmek istediğinden çok daha fazla sarsılmış olan Larue, paradan sonra en güçlü dürtü, aşktır diyerek kadehini ağzına kadar doldurdu ve hepsini içti. Sözümüz kesilmeden önce bana Angelique'in lanetinden bahsediyordun. Evet, Larue gizlice Tate'in dirseğinin çarptığı kaburgalarına ovuşturuyordu. Lanet olsun, kesinlikle morarıcaktı. Bir de 250 bin Amerikan dolarından. Para hiçbir şeydi. Araştırırken bunun 100 katını harcamıştı. Ancak bunu ödemek kanına dokunuyordu. Kolyenin sende olduğuna dair ne gibi bir kanıtın var? Dudakları kıvrılan Larue bir elini çizik yanağına götürdü. Hadi mon ami. Tate onu daha dün buldu ve büyük bir aşkla onu Matthew'ya verdi. Larue bozulan sinirlerini yatıştırmak için bir sigara sarmaya başladı. Muhteşem. Senin beni ikna etmek için anlattıklarından çok daha muhteşem. Ortasındaki taş, Larue, büyüklüğünü belirtmek için baş parmağı ile orta parmağı arasında bir daire yaptı. Kan gibi kırmızı. Çevresindeki elmaslar donmuş gözyaşları gibi. Zincir ağır ama çok zevkle yapılmış. Tıpkı mücevherin çevresine kazınmış bir duygu gibi. Bir kibrit çaktı. Sigarasını yakmak için hafif esintiye karşı elini siper etti. İçindeki gücün uğultusunu duyabiliyorsun. Sanki parmaklarının arasında zonkluyor gibi. Van Dyke'ın gözleri parladı. Ağzı kurudu. Ona dokundun mu? Bien sûr. Sonunda inandın ha. Tembel bir tavırla bir duman bulutu üfledi. Matthew onu yakın korumaya aldı anlayacağın. Ama bana karşı korumuyor. Aynı gemideniz. Arkadaşız. Ortağız. Onu senin için ele geçirebilirim. Paranın yerine vardığından emin olur olmaz. Paranı alacaksın. Hırs, Van Dyke'ın ellerini titretiyordu. Öne eğilirken suratı bembeyaz ve hareketsizdi. Ve şuna söz verler. Eğer beni kandırırsan, eğer benden daha fazla para sızdırmayı denersen veya başaramazsan, dünyanın hiçbir yerinde saklanamazsın. Seni bulurum ve bulduğum zaman da öldürmem için yalvarırsın. Larue içine daha fazla duman çekti ve gülümsedi. Zengin bir adamı korkutmak güçtür. Ben de zengin olacağım. Sen lanetine kavuşacaksın mon ami, ben de parama. Kalkamadan Van Dyke bir elini kaldırdı. Daha bitmedi. Çeyrek milyon çok büyük para. Değerinin küçük bir parçası diye belirtti Larue. Şimdi neredeyse elini almışken bunu mu düşünüyorsun? İkiye katlayacağım. Larue'nin gözlerinin büyüdüğünü görmekten hoşnut Van Dyke arkasına yaslandı. Kolye için ve Matthew Lassiter için. Onu sana getirmemi mi istiyorsun? Gülerek Larue başını iki yana salladı. O paha biçilmez kolyen bile seni ondan koruyamaz. Seni öldürmeye yemin etmiş. Tate'in götürüldüğü yöne doğru işaret etti. Hem onu sana getirecek şey zaten elinde. Senden onu bana getirmeni istemiyorum. Van Dyke bunun ne yazık ki deneyemeyeceği bir zevk olduğunu aklından geçirdi. Duygularına yenilmeksizin böylesine gerçekçi bir seçim yapabilmesi, onun hala kaderini kontrol edebildiğinin kanıtıydı. İş iştir diye düşündü. Onu ortadan kaldırmanı istiyorum. Bu gece. Cinayet diye düşünceye daldı Larue. Bu ilginç. Denizde bir kaza uygun olur. Tate kayıpken onun dalacağını mı sanıyorsun? Onun Tate'e karşı duygularını küçümsüyorsun. Hiç de değil. Ancak duygular bir erkeği dikkatsiz yapar. O ve sarhoş amcası içerideyken teknesinin başına bir şey gelirse çok yazık olur. Bir yangın örneğin, bir patlama. Trajik ve ölümcül. Ekstra bir çeyrek milyon için eminim yaratıcı olabilirsin. Beynimin hızlı çalışmasıyla tanınırım. İlk 250 binin bugün öğleden sonra yatırılmasını istiyorum. Bundan emin oluncaya kadar bir adım bile atmam. Pekala, Mermaid'in yok olduğunu görünce hesabına ikinci bir havale yapacağım. Bunu bu gece yap Larue, gece yarısı. Sonra bana kolyeyi getir. Parayı transfer et. Saatler geçti. Tate hiçbir şeye yaramayacağını düşünerek yumruklarıyla kapıyı dövmek ve serbest bırakılması için bağırmak gibi dürtülere karşı koydu. Kaldığı yerde doyumsuz bir deniz ve muhteşem bir gün batımı manzarasına açılan güzel geniş bir pencere vardı. Camı kırmak için fırlattığı sandalye bir çizik bile bırakmadan geri zıplamıştı. Zaten ağrıyan kolları yorgunluktan düşene kadar vurmuş, uğraşmıştı. Ancak pencere hala sapasağlam yerinde dururken o orada hapiste. Volta attı, küfretti, intikam alma planları yaptı ve umutsuzca her çıtırtı ve ayak sesine kulak kabarttı. Ama Matthew gelmedi. Peri masalı kahramanları zor durumdaki kızları kurtarır diye anımsattı kendine ve Tanrı biliyordu ki o sulu göz bir kız olmak istemiyordu. Dışarı çıkmanın bir çaresini bulacaktı. Neredeyse kabinin her karışını aramak için bir saat harcadı. Büyük ve çok güzel bir kameraydı. Soluk altın sarısı ahşap bir tavanın altında zevkli pastel renklerde dekore edilmişti. Ayakları fil dişi halıya gömülüyor, parmakları kenarları çepeçevre deniz yeşili boyanmış, düzgün leylak rengi lake duvarlarda kayıyordu. Dolapta parlak gül desenli, uzun ipek bir sabahlık ve ona uygun bir gecelik buldu. O serin gece esintileri için keten bir ceket, saçaklı bir şal ve siyah bir gece paltosu vardı. Basit bir siyah kokteyl giysisi, normal yat gezisi takımları envanteri tamamlıyordu. Tate, giysileri bir kenara itti ve dolap duvarının her santimini inceledi. Kabinin geri kalanı gibi masifti o da. Yatak devasaydı. Saten yastıkları kabartılmıştı. Oturma bölümündeki cam sehpanın üzerine parlak magazinler yayılmıştı. Televizyon ve videonun altına en son çıkan filmlerin video bantlarından bir grup sıralanmıştı. Küçük bir buzdolabının içinde alkolsüz içecekler, küçük şarap ve şampanya şişeleri, şık çikolata ve çerezler vardı. İçinde leylak rengi devasa bir jacuzzi, istiridye şeklinde bir lavabo bulunan banyo, büyük bir aynanın çevresindeki pirinç lambalarla çok abartılı görünüyordu. Soluk yeşil tezgahların üzerinde çeşitli pahalı kremler, losyonlar, banyo tuzları vardı. Bir silah bulma arayışları sonucunda bula bula, gerekli malzemeyle dolu deri bir seyahat çantası bulabildi. İçinde banyo havluları, banyo lifleri, otel tipi sentetik bir sabahlık ve deniz yıldızı şeklinde uyduruk sabunlar vardı. Hiçbiri işe yaramazdı. Bir sopa gibi kullanabileceği pirinç havlu askısı ne yazık ki yerine sıkıca vidalanmıştı. Çaresiz, telaşla ana kabine döndü. Zarif ufak yazı masasındaki araştırması kalın krem rengi mektup kağıtlarını, zarfları ve hatta pulları ortaya çıkarttı. Mükemmel ev sahibi bok herif diye düşündü. Sonra parmakları ufak altın bir kaleme değdi, aldı. Şık markalı bir tükenmez kalem ne kadar hasar verebilir acaba diye merak etti. Göze iyi bir vuruş. Bu düşünce onu ürpertti ama yine de kalemi pantolon cebine tıktı. Kendini bir koltuğa attı. Su o kadar yakın, o kadar yakındı ki. İçinden ağlamak geliyordu. Peki Matthew neredeydi? Onu uyarmak için bir yol bulmak zorundaydı. Ya Larry, o serseri Larry, son aylarda her türlü önlemi bir hiç için almışlardı. Larry her adımı, her planı, her zaferi Van Dyke'a aktarmıştı. Onlarla beraber yemiş, içmiş, birlikte çalışmış, birlikte gülmüştü. Matthew ile denizde birlikte olduğu zamanların hikayelerini sesinde bir sevgiyle anlatmıştı. Bütün bunlar yaşanırken onlara ihanet etmişti. Şimdi kolyeyi çalacaktı. Matthew aklını kaçıracak, ailesi meraktan delirecekti. O da endişeli hatta kızmış gibi davranacaktı. Düşüncelerinin, planlarının sır ortağı olacaktı. Sonra kolyeyi alacak ve Van Dyke'a getirecekti. Tate aptal değildi. Van Dyke'ın istediğini alır almaz kendi işinin biteceğini biliyordu. Tate'i sağ bırakmak için hiçbir nedeni yoktu. Ayrıca onu serbest bırakmayı da göze alamazdı. Kendisini kesinlikle öldürecekti. Açık denizde bir yerlerde diye düşündü. Soğukkanlı bir mantıkla. Büyük olasılıkla başına bir darbe, sonra ölü veya bilinçsiz denize atacaktı. Balıklar gerisini hallederdi. O kadar uzaklıkta, o kadar alanda kimse izini bile bulamazdı. Onun bunu kolayca yapacağını sandığını düşünerek gözlerini kapadı. Silahsız bir kadın kendini savunmak için ne yapabilirdi ki? Bir kadının neler yapabileceğini görünce şaşıracaktı. Kendisini öldürebilirdi belki ama bu kolay olmayacaktı. Kapısındaki kilit tıklayınca başını aniden yukarı kaldırdı. Kamarot açmıştı. Omuzları kapı boşluğunu kaplıyordu. Seni istiyor. İlk kez konuştuğunu duyuyordu. Tate kaba ses tonundaki Slav vurgusunu fark etmişti. Rus musun diye sordu. Kalktı ama ona doğru gitmedi. Şimdi geleceksin. Birkaç yıl önce bir biyologla çalıştım. Kız Leningrad'dandı. Natalia Minonova. Her zaman Rusya'dan sevgiyle bahsederdi. Geniş taş gibi suratında hiçbir kıpırtı olmadı. Seni istiyor diye tekrarladı. Tate titredi. Elini cebine kaydırarak kalemi sıkıca kavradı. Gözü kapalı emir alanları hiç anlamamışımdır. Kendi inisiyatifini kullanan biri değilsin değil mi Igor? Adam bir şey söylemeden kendisine yaklaştı. Etli eli onun kolunu kavradığında Tate kendini felçliymiş gibi bıraktı. Onun beni öldürecek olması umurunda değil mi? Kendisini odanın ortasında sürüklerken, sesine o korku ifadesini yeniden katmak kolaydı. Onun için bunu sen mi yapacaksın? Boynumu mu kıracaksın, yoksa kafatasımı mı ezeceksin? Lütfen, tökezledi. Ona döndü. Lütfen bana yardım et. Elini gevşettiği sırada teyit kalemi hızla cebinden çekip çıkarttı. Bulanık bir anda, ince altın ok saplandı, eli aniden havaya fırlamıştı. Silahı ete saplanırken bunun verdiği rahatsızlığı ve duvara fırlatılmadan önce elindeki ıslaklığı hissetti. Onun kayıtsızca kalemi yanağından çekip çıkarışını izlerken midesi kalktı. Yara ufak fakat derindi. Kanıyordu. Tek üzüntüsü gözünü kaçırmış olmasıydı. Adam tek kelime etmeden onu kolundan yakaladı ve sürükleyerek güverteye götürdü. Van Dyck bekliyordu. Bu kez konyak içiyordu. Cam fanuslu mumlar, bir çanak meyve ve süslü bir tabak içindeki pastaların yanında masanın üzerine hoş bir ışık saçıyordu. Planladığı kutlamaya uysun diye ciddi bir gece kıyafeti giymişti. Dışarıdaki hoparlörlerden Beethoven'ın Patetik'i yankılanıyordu. Odandaki gardıroptan belki yararlanabileceğini ummuştum. Son konuğum bu sabah oldukça acele ayrıldı ve eşyalarını toplamayı ihmal etti. Kamarotunun kanlı yanağını görünce bir kaşık aktı. Revire git ve buna baktır dedi sabırsızca. Sonra geri gel. Beni şaşırtmaktan hiç geri durmuyorsun Tate. Ne kullandın? Bir Mont Blanc. Keşke sen olsaydın. Güldü. Bırak sana mantıklı bir seçenek sunayım hayatım. Ellerini bağlayıp sana uyuşturucu verebiliriz ama her ikisi de çok tatsız. Ya da işbirliği yapabilirsin. Gönülsüzce küpeşteye doğrulan bakışını gördü ve başını iki yana salladı. Denize atlamak pek akıllıca olmaz. Takımların yok. Seni geri getirmek için adamlarımdan biri saniyesinde suya atlayacaktır. 50 metre bile gidemezsin. Neden oturmuyorsun? Daha iyi bir plan tasarlayana kadar ona karşı gelmek için bir neden görmedi. Eğer kendisine uyuşturucu verirse işi bitmiş demekti. Larue'yu nereden buldun? Oo, ödeme yaptığın sürece maşa bulmak inanılmaz kolaydır. En sulu üzüm tanesini bulmak için bir an durakladı. Matthew'nun denizci arkadaşları arasında yaptığım bir inceleme, Larue'nun en yakın aday olabileceğini gösterdi. Kendisi paradan ve bunun satın aldığı geçici zevklerden hoşlanan biri. Bugüne kadar, ara sıra pahalıya da gelse iyi bir yatırım oldu. Durakladı. Gözleri keyifli bir rahatlık içinde yarı kapalı konyağını elinde çevirdi. Gemide Matthew'yu yakından takip etti. Onunla dost olmayı başardı. Larue'nun raporları sayesinde Matthew'nun ailenle temas etmeye devam ettiğini ve Angeline'in lanetini bulma fikrinden de asla tamamen vazgeçmediğini öğrendim. Onun nerede olduğunu biliyordu her zaman. Ancak nerede olduğunu Larue'ya hiç söylemedi. Arkadaşlığın bile sınırları vardır. Ona hikayeyi anlattı ama açık vermedi. Van Dyck çanaktan ikinci bir koyu mor üzüm tanesi seçti. Bunu takdir ediyorum. Hassasiyetini ve dikkatini. Bunu ondan ummazdım. Bunca yıldır bu sırra sadık kalmasını, prensler gibi yaşayabilecekken köpek gibi çalışmasını, yine de ailen ve de seninle ortaklığı yenileyince açık verdi. Kadınlar genellikle erkeklerin aptalca hatalar yapmasına neden olur. Kişisel deneyim mi Van Dyck? Hiç de değil. Kadınlara taparım. Tıpkı iyi bir şaraba veya iyi çalınmış bir senfoniye taptığım gibi. Şişe boşalınca veya müzik bitince, insan her zaman bir diğeri için hazırlık yapabilir. Tate gerilirken o gülümsedi. Tekne hareket etmeye başlamıştı. Nereye gidiyoruz? Uzağa değil, birkaç derece doğuya. Bir gösteri bekliyorum ve daha yakın bir koltuğa geçiyorum demek yerinde olur. Bir kadeh konyak al Tate. Buna ihtiyaç duyabilirsin. Konyağa ihtiyacım yok. Tamam, eğer fikrini değiştirirsen, burada. Kalktı ve bir sıraya geçti. Fazladan bir çift dürbünüm var. Belki kullanmak istersin. Tate dürbünü kaptı, doğuyu taramak için küpeşteye koştu. Teknelerin koyu hatlarını bulunca yüreği ağzına geldi. New Adventure'da parlayan ışıklar vardı. Mermaid'in Kaptan Köprüsü'nde ise sabit bir ışık görüyordu. Eğer biz onları görebiliyorsak, onların da bizi görebileceğinin farkında olmalısın. Eğer nereye bakacaklarını bilirlerse. Van Dyck onun yanına geldi. Sonuçta bu yönü tarayacaklarını sanıyorum ancak kısa süre sonra çok meşgul olacaklar. Zeki olduğunu sanıyorsun. Tüm gayretine karşın sesi çatladı. Onları buraya çekmek için beni yem olarak kullanıyorsun. Evet, bu iyi kullanılmış bir şans. Ancak şimdi planlar değişti. Değişti mi? Gözünü ışıklardan ayıramıyordu. Hareketlilik gördüğünü sandı. Bir bot mu? Merak etti. Sahile doğru hızla gidiyordu. Larue diye düşündü kalbi ezilerek. Kolyeyi saklayacağı bir yere götürüyordu. Evet ve değişikliğin pek yakında gerçekleşeceğine inanıyorum. Sesindeki heyecan Tate'i ürpertti. Sen ne? Yaklaşık bir mil ötede olmalarına rağmen patlamayı duydu. Dürbünün mercekleri şok olmuş gözlerini sersemleterek ışıkla parladı. Ancak gözünü ayırmadı, ayıramıyordu. Mermaid alevler içindeydi. Hayır, hayır! Tanrım Matthew! Van Dyke geri çekmeseydi, neredeyse küpeşteden atlayacaktı. Larue açgözlü olduğu kadar da becerikli. Çılgınca çırpınması, vahşi bir ağlamaya dönüşene kadar Van Dyke kolunu bir kıskaç gibi boğazına doladı. Yetkililer parçaları bir araya getirmek için ellerinden geleni yapacaklar, eğer birleştirecek bir şey kaldıysa. Bulabildikleri tek kanıt, Buck Lester'ın bir sarhoşluk cinnetiyle benzini motorun çok yakınına devirdiği ve dikkatsizce bir kibrit çaktığını işaret edecek. Ondan veya yeğeninden geriye hiçbir şey kalmadığı için bunu yalanlayacak hiç kimse de olmayacak. Kolyeyi alacaktın. Karanlık denizde yükselen alevlere bakıyordu. Onu öldürmek zorunda mıydın? Hiç durmayacaktı dedi Van Dyke basitçe. Göğe yükselen alevler onu mest etmişti. Babasının gövdesinin üzerinden bana bakıyordu. Gözleri nefret dolu ve bilinçliydi. O zaman bir gün bunun olacağını anladım. Bunun zevki sanki soğutulmuş, lezzetli bir şarap gibi ürperterek Van Dyke'ın içini sardı. Ah, bir an için bile olsa acı çekmiş ve bunu yapanın ben olduğumu anlamıştır umarım diye düşünüyordu. Bundan emin olmayı o kadar çok istiyordu ki. Van Dyke bıraktığı anda Tate dizleri üzerine çöktü. Ailem? O, yeterince güvendeler sanırım. Teknede değil idiyseler. Onlara kötü bir şey dilemek için hiçbir nedenim yok. Felaket solgunsun Tate. Gel sana o konyağı vereyim. Tate bir elini küpeşteye dayadı. Kendini titreyen bacakları üzerinde dengeledi. Angelik kendisini hapse attıranları lanetledi diyebildi. Kendisinden çalmış olanları, onu mahkum etmiş olanları ve doğmamış çocuğunun yaşamla bağını kesmiş olanları lanetledi. Titreyen nefesiyle konuşmaya çabalayarak mum ışığında onun gözlerine baktı. Seni de lanetlerdi Van Dyke. Eğer onun için bir adalet var ise ve de gücü kalmışsa kolye seni yok edecek. Van Dyke'in kalbinin etrafında bir soğukluk vardı. Korku ve ölümcül bir cazibe. Arkasında uzak alevler, gözlerinde kopkoyu bir keder ve acıyla Tate güçlü ve etkileyici görünüyordu. Angelik böyle görünürdü diye düşündü ve konyağını aniden buz gibi olan dudaklarına kaldırdı. Gözleri Tate'in gözlerinde neredeyse rüyada gibiydi. Seni şimdi öldürebilirdim. Tate hıçkırıkla karışık güldü. Artık bunun benim için bir önemi olduğunu mu sanıyorsun? Sevdiğim adamı öldürdün. Birlikte geçirecek olduğumuz yaşamı, sahip olacağımız çocukları yok ettin. Bundan böyle bana yapacağın hiçbir şey umurumda olamaz. İçinde hapsolan kederle ona doğru yürüdü. Biliyor musun, onun o hücrede oturarak sabahı beklerken, ölümü beklerken hangi duygular içinde olduğunu anlıyorum şimdi. Ölüm korkusu gerçekten gölgede kalmıştı çünkü hayatı Etienne'inkiyle birlikte son bulmuştu zaten. Artık beni öldürsen de umurumda değil. Sana lanet ederek ölürüm. Kabinine dönmenin zamanı. Van Dyke gerilmiş parmaklarını kaldırdı. Kamarot yanağı düzgünce bantlı, gölgeler arasından çıktı. Onu geri götür, içeri kilitle. Yavaş yavaş öleceksin diye bağırdı Tate götürülürken. Cehennemi anlayacak kadar yavaş. Kabine girdi, tökezleyerek gözyaşları içinde yatağa yığıldı. Yaşlar kuruduğu ve yüreği boşaldığı zaman, denizi seyretmek ve ölümü beklemek için gidip bir koltuğa oturdu. Kırk birinci ayrımın sonu. Sayfa 411. Devamı 42. ayrımda.